Ayrım 13. Arı kovanına çomak sokan kız Stieg Larsson. Sayfa 189. İlk silah sesini duyduğunda ürpererek doğrulan Lisbeth Salander'in omzuna bıçak gibi keskin bir sancı saplandı. İkinci ve üçüncü silah sesinde ayaklarını yatağın kenarından sarkıtmaya çalıştı. Annika Giannini ile henüz konuşmaya başlamışlardı. Silah seslerini duyan Annika Giannini donup kalmıştı. Ancak Lisbeth Salander'in tepkisini gördüğünde toparlanabildi. ''Yerinde kal!'' diye bağırdı Giannini. Elini Salander'in göğsüne dayayıp öyle bir kuvvetle bastırdı ki yatağa yıkılan Salander'in nefesi kesildi. Arkasından kapıya koşup koridora baktı. İki hemşire iki kapı ötedeki odaya doğru koşuyorlardı. Hemşirelerden biri kapının eşiğinde birdenbire durdu. ''Hayır lütfen!'' diye bağırdı. Bir adım gerileyerek arkasından gelen hemşireye çarptı. ''Elinde silah var, kaç!'' İki hemşire koşarak Lisbeth Salander'in odasının hemen yanındaki odaya girdiler. Onların arkasından gri saçlı, balık sırtı ceketli bir adam koridora çıktı. Elinde silah vardı. Annika'nın birkaç dakika önce asansörde karşılaştığı adamdı. Göz göze geldiler. Şaşkın bir hali vardı. Silahı Annika'ya doğrultup bir adım attı. Annika başını içeri çekip kapıyı kapatarak umutsuzca etrafına bakmaya başladı. Hemen yanındaki hemşire masasını kapının arkasına doğru çekti. Masanın kenarı kapı kolunun altına dayandı. Bir ses duyarak başını arkasına çevirdiğinde Lisbeth Salander'in yataktan çıkmaya çalıştığını gördü. Birkaç hızlı adımla yatağa gitti, Lisbeth'i kucaklayarak kaldırdı. Tuvalete taşıyıp klozetin üzerine oturttu. Tuvalet kapısını kilitledi, cep telefonunu çıkarıp polisi aradı. Lisbeth Salander'in yattığı odanın kapısına gelen Gulberg koluna bastırarak kapıyı açmaya çalıştı ama başaramadı. Kapı kolunun altına bir şey dayanmıştı. Bir süre ne yapacağını bilemez bir halde bekledi. Annika Giannini içerideydi. Evrak çantasında Björk'ün raporunun bir kopyası olabilirdi. Kapıyı zorlayamayacak kadar bitkindi ama zaten planda bu da yoktu. Giannini işini Clinton halledecekti. Onun görevi sadece Zalachenko'yu temizlemekti. Etrafına bakan Gulberg bir dizi hemşirenin, hasta ve ziyaretçinin kapı aralıklarından kendisini izlediklerini fark etti. Silahın namlusunu kaldırıp koridorun sonunda asılı bir tabloya ateş etti. Bütün başlar hemen kayboldu. Lisbeth'in kaldığı odanın kapısına son bir kez baktıktan sonra kararlı adımlarla yürüyüp Zalachenko'nun odasına girdi. Kapıyı kapattı. Ziyaretçi sandalyesine oturdu. Bir süre uzun yıllardır çok yakın ilişki sürdürdüğü Rus ajanına baktı. Koridorda ayak sesleri duyana kadar 10 dakika hiç kımıldamadan oturdu. Herhalde polisler gelmişti. Sanki beyni boşalmış gibiydi. Silahının namlusunu son kez kaldırdı, şakağına dayayıp tetiği çekti. Hastanedeki intihar girişimi büyük bir karmaşaya yol açmıştı. Gulberg hemen ameliyathaneye alındı. Anders Jonasson onu yaşam ünitesine bağladı. İkinci defa kafasından vurulan birine ameliyat ediyordu. 5 saat süren bir ameliyattan sonra beyne saplanan kaplamalı kurşunu çıkarttı. Gulberg hala hayattaydı ama durumu kritikti. Yarası Lisbeth Salander'inkinden çok daha ciddiydi. Birkaç gün ölümle yaşam arasında gidip gelecekti. Lisbeth Salander'i öldürme girişiminde bulunduğundan şüphelenilen 60 yaşındaki bir adamın Göteborg'daki Zalgrenska Hastanesi'nde vurularak öldürüldüğü haberini radyodan duyduğunda Mikael Blomqvist Hornsgatan'da bir kafede oturuyordu. Hemen bilgisayar çantasını kapıp koşar adımlarla Millennium'un bürosuna doğru yola çıktı. Büroya yaklaştığında telefonu çalan Blomqvist hızını kesmeden telefonu açtı. Blomqvist, merhaba ben Malin. Haberleri duydum. Kim vurmuş biliyor muyuz? Henüz değil, Henry işin peşinde. 5 dakika sonra oradayım. Mikael Millennium'un kapısından girerken Henry Cortez'le karşılaştı. Ekström saat 15'te basın toplantısı düzenliyor dedi Henry. Emniyet müdürlüğüne gidiyorum. ''Bir şey biliyor muyuz?'' diye bağırdı Mikael arkasından. ''Malin'e sor'' dedi Henry ve gözden kayboldu. Mikael Malin Erikson'un odasına daldı. Malin telefonla konuşuyor, bir yandan da telaşla not alıyordu. Eliyle Mikael'e şimdi konuşamayacağını işaret etti. Mikael mutfağa gidip 2 fincan kahve alarak Malin'in odasına tekrar döndü. Malin konuşmasını yeni bitirmişti. Mikael fincanın birini ona verdi. Evet dedim Alin. Zalachenko bugün saat 13.15'te vurularak öldürülmüş. Şimdi hastanedeki hemşirelerden biriyle konuştum. Katil 70 yaşlarında bir adammış. Cinayetten birkaç dakika önce Zalachenko'ya çiçek getirmiş. Zalachenko'nun kafasına birkaç kurşun sıktıktan sonra da intihar etmiş. Zalachenko ölmüş ama ameliyattan yeni çıkan katil hala yaşıyormuş. Mikhail derin bir nefes aldı. Haberi duyduğunda silahı tutan elin Lisbeth Salander'in olabileceğini düşünerek paniğe kapılmış, kalbi deliler gibi çarpmaya başlamıştı. Bu bütün planlarını alt üst ederdi. Katilin adı biliniyor mu? Malin başını iki yana sallarken telefonu çaldı. Millennium adına Göteborg'a gönderdiği bağımsız gazeteci arıyordu. Mikhail Malin'e el sallayıp kendi odasına geçerek bir sandalyeye çöktü. Sanki odasına haftalardır ilk defa giriyormuş gibi bir duyguya kapılmıştı. Henüz açılmamış postaları bir kenara itti, kız kardeşini aradı. Ciyenliğini? Merhaba, ben Mikhail, hastanede olanları duydun mu?
Öyle denilebilir.
Neredesin? Salgrenska'da o alçak silahı bana da doğrulttu. Mikhail'in dili tutuldu. Kız kardeşinin söylediklerini anlayana kadar birkaç saniye geçti. Ne diyorsun, ne oldu?
Hayatımda hiç böyle korkunç bir şey yaşamadım.
Sen iyi misin?
Evet ama Lisbeth'in odasına girmeye çalıştı. Kapının arkasına bir şeyler çekip Lisbeth'i tuvalete sakladım.
Mikhail birden ayaklarının altından toprağın çekildiğini hissetti. Kız kardeşi neredeyse? Lisbeth nasıl?
Bir şey yok. Demek istediğim yaralanmadı.
Mikhail bir parça rahatladı. Annika, katil kimmiş biliyor musun?
Hiçbir fikrim yok. Temiz giyimli, yaşlı bir adamdı. Biraz şaşkın gibiydi. Daha önce onu hiç görmedim. Ancak cinayetten birkaç dakika önce asansörde birlikteydik.
Zalachenko gerçekten öldü mü?
Evet, üç el silah sesi duydum. Aldığım bilgiye göre katil üç kurşunu da Zalachenko'nun kafasına sıkmış. Burası kıyamet yerine döndü. Yüzlerce polis geldi. Bazı bölümleri boşalttılar ama ağır hastaların olduğu bölümleri boşaltamadılar. Polislerden biri Salander'i sorgulamaya kalktı. Şiddetle karşı koydum.
Cinayet masası komiseri Markus Erlander kapı aralığından Salander'in odasında oturan Giandini'ye baktı. İçeri girmek için telefon konuşmasını bitirmesini bekledi. Cinayetin üzerinden iki saat geçmesine rağmen hala koridorda bir karmaşa vardı. Zalachenko'nun odasının kapısına polis kordonu gerilmişti. Doktorlar onu kurtarmaya çalışmışlar ama bu çaresiz girişimden kısa zamanda vazgeçmişlerdi. Zalachenko'ya artık hiç kimse yardımcı olamazdı. Cesedi morga kaldırılmış, odasında olay yeri incelemesi başlamıştı. Erlander'in cep telefonu çaldı. Soruşturma ekibinden Frederick Malmberg arıyordu.
"Katilin kimliğini kesinlikle tespit ettik," dedi Malmberg. "Evert Gulberg, 78 yaşında."
Evert Gulberg de kim?
Emekli, Laholm'da oturuyor. Ekonomi hukukçusu. Sapo'dan arayıp onun hakkında bir soruşturma başlattıklarını söylediler.
Ne zaman ve niçin?
Ne zaman olduğunu bilmiyorum. Ama soruşturmayı tanınmış kişilere küfür dolu tehdit mektupları gönderdiği için açmışlar.
Kimlere gönderiyormuş?
Örneğin Adalet Bakanı'na.
Markus Erlander iç çekti. Demek ki katil bir deliydi, bir meczup.
Sapo tehdit mektubu alan birkaç gazetenin kendilerini aradığını söyledi. Ayrıca Adalet Bakanlığı Sapo'yu arayarak Gulberg'in Karl Axel Bodin'e tehdit mektubu gönderdiği bilgisini vermiş.
O mektupların kopyasını istiyorum.
Sapo'dan mı?
Evet, ne olmuş? Gerekirse Stockholm'e gidip elden al. Emniyet müdürlüğüne döndüğümde masamda görmek istiyorum. Bir saat sonra.
Birkaç saniye düşündükten sonra bir soru daha sordu.
Sapo'dan mı aradılar?
Dedim ya.
Demek istediğim sen mi onları aradın, onlar mı seni aradı?
Onlar beni aradı.
İyi dedi Markus Erlander ve telefonu kapattı. Polisi arayarak ilişkiye geçen Sapo'nun kafasından neler geçtiğini merak ediyordu. Normal durumda onlardan tek bir söz duymak imkansızdı. Vadensiyö Frederick Clinton'ın dinlenmesi için ayrılan odanın kapısını şiddetle açarak içeri girdi. Clinton yattığı yerden dikkatle doğruldu.
''Ortada ne boklar dönüyor, söyleyebilir misin?'' diye bağırdı Vadensiyö. ''Gulberg Zalachenko'yu öldürüp arkasından da kendi kafasına sıkmış.''
''Biliyorum.'' dedi Clinton.
''Biliyor musun?'' diye haykırdı Vadensiyö.
Vadensiyö'nün yüzü öylesine kızarmıştı ki sanki beyin kanaması geçiriyordu.
''Kendi kafasına sıkmış diyorum, intihar etmeye çalışmış. Aklını mı kaçırdı bu adam?''
''Yani yaşıyor.''
''Şimdilik ama beyninde ciddi hasar varmış.''
''Yazık.'' dedi Clinton, sesinde acı dolu bir ifade vardı.
Yazık mı diye bağırdı Vadensio. Gulberg akıl hastası, bunun ne demek olduğunu.
Clinton elini kaldırarak onu susturdu. Gulberg'in midesinde, kalın bağırsağında ve mesanesinde kanser var. En iyi ihtimalle birkaç aylık ömrü kalmıştı.
Kanser mi?
6 aydır yanında silah taşıyordu. Eğer ağrıları dayanılmaz bir hal alırsa bakım denilen aşağılanma yerine intihar edecekti. Şimdi servis adına son bir görevi yerine getirdi. Şanlı bir şekilde bitirdi işini.
Vadensio'nun dili tutulmuştu. Yani sen Zalachenko'yu öldüreceğini biliyordun, öyle mi?
Elbette, onun görevi Zalachenko'yu susturmaktı. Zalachenko'nun tehdide papuç bırakmayacağını ya da aklını başına almayacağını sen de bilirsin.
Ama bunun nasıl bir skandala yol açacağını anlayamıyor musun? Sen de Gulberg gibi kafayı mı yedin?
Clinton bin bir zahmetle ayağa kalktı. Vadensio'nun gözlerinin içine bakarak ona bir deste fotokopi uzattı. Onun yaptığı operasyonun bir parçasıydı. Arkadaşım için üzülüyorum ama çok geçmeden sanırım ben de onu izleyeceğim. Skandal mı arıyorsun? Al sana skandal. Emekli bir vergi hukukçusu gazetelere, polise ve Adalet Bakanlığı'na küfür dolu paranoyak mektuplar yollamış. İşte örnekleri. Gulberg Zalachenko'yu Palmi'yi öldürmek ve suları zehirleyerek İsveç halkını katletmeye çalışmakla suçluyor. Mektupları okunması zor bir el yazısıyla yazmış. Satırların altlarını çizmiş, olur olmaz yerlere ünlem işaretleri koymuş. Ayrıca da kağıtların kenarlarına yazdıklarından da hoşlandım. Vadensio artan bir şaşkınlıkla mektupları okuduktan sonra elini alnına vurdu. Clinton onu izliyordu.
Ne olursa olsun Zalachenko'nun ölümüyle servisin hiçbir alakası yok. Kafayı yemiş emekli bir bunağın işi bu.
Bir süre sustu.
Şu andan itibaren önemli tek şey oyunun kurallarına uyman. Gemiyi kayalara çarpma.
Kaşlarını çatarak Vadensio'ya baktı. Hasta gözlerine çelik bir ifade yerleşmişti. Servisin İsveç savunmasının en ileri hattı olduğunu anlamalısın. Son savunma hattıyız biz. Görevimiz ülkenin güvenliğini sağlamak. Ülkenin güvenliği söz konusu ise gerisi teferruattır.
Vadensio Clinton'ı şüpheli gözlerle inceledi. Bizim bir varlığımız yok. Kimseden teşekkür beklemeyiz. Hiç kimsenin almaya cesaret edemediği kararları alırız. Özellikle de politikacıların.
Politikacılar derken sesinde açık bir nefret vardı. Eğer dediklerimi yaparsam belki servisi kurtarabiliriz. Bunun için kararlı olup savaşmalıyız. Vadensio içindeki panik duygusunun arttığını hissetti. Henry Cortez Stockholm Emniyet Müdürlüğü'ndeki basın toplantısında polisin açıklamalarını hızla not ediyordu. Toplantıyı savcı Richard Ekström düzenlemişti. Ronald Niedermann'ın katil zanlısı olarak arandığı, Gosseberga'da işlenen polis cinayeti soruşturmasının Göteborg savcılığına bırakılmasına karar verilmişti. Niedermann'la ilgili diğer davalara kendisi bakacaktı. Niedermann, Doug Svensson ve Mia Bergman cinayetlerinin zanlısı olarak da aranıyordu. Ekström, Bjurman'dan bahsetmedi. İşlediğini düşündükleri birçok suç için Lisbeth Salandere'de dava açacaklardı. Ekström basın toplantısını o gün Göteborg'da meydana gelen olaylar hakkında bilgi vermek için düzenlemişti. Lisbeth Salander'in babası Carl Axel Bodin yattığı hastanede vurularak öldürülmüştü. Basın toplantısının başka bir amacı da gazetelere ulaşan bir takım haberleri yalanlamaktı. Gazeteler gün boyu savcıyı aramış, aldıkları haberlerle ilgili sorular sormuşlardı. Şu an elimizde bulunan bilgilerin ışığında Carl Axel Bodin'in kızı Salander'in bu cinayetle hiçbir ilişkisinin olmadığını söyleyebilirim. Ama biliyorsunuz o da babasını öldürmeye teşebbüsten tutuklu.
''Katil kim?'' diye bağırdı muhabirlerden biri.
Bugün saat 13.15'te Carl Axel Bodin'i öldürüp intihar girişiminde bulunan adamın kimliği tespit edildi. 78 yaşında emekli bir memur. Ölümcül bir hastalık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyormuş. Bu tedaviye bağlı olarak bir takım psikolojik sorunları varmış.
Lisbeth Salander'le bir ilişkisi var mı?
Hayır, kesin bir dille söyleyebilirim ki böyle bir ilişki yok. Hiçbir zaman karşılaşmamışlar ve birbirlerini hiç tanımıyorlar. 78 yaşındaki katil paranoid bir hezeyanla kendi başına hareket eden trajik bir figür. Sapo politikacılara ve basına tehdit mektupları yolladığı için hakkında soruşturma başlatmış. Bu sabah ele geçen mektuplara göre 78 yaşındaki adam gazetelere ve resmi makamlara gönderdiği mektuplarda Carl Axel Bodin'i öldüreceğini yazmış.
O zaman niçin Bodin koruma altına alınmamış?
Mektuplar dün akşam gönderilmiş. Yani polisin eline cinayetin işlendiği saatlerde geçmiş. Takdir edersiniz ki polis önlem almaya fırsat bulamamış.
Katilin ismi ne?
Yakınlarına bilgi vermeden bu ismi açıklayamayız.
Adamın geçmişi ne?
Araştırabildiğim kadarıyla muhasebeci ve vergi hukukçusuymuş. 15 yıl önce emekli olmuş. Soruşturma sürdürülüyor. Mektuplardan anlayabileceğiniz gibi eğer çevresindekiler biraz dikkatli davransalar bu facianın önüne geçilebilirmiş.
Başkalarını da tehdit etmiş mi?
Bu tür haberler aldım ama ayrıntılarını bilmiyorum.
Bu Lisbeth Salander davasını etkiler mi?
Şu haliyle etkilemez. Carl Axel Bodin'in polise verdiği ifadenin dışında Lisbeth Salander'e karşı elimizde kapsamlı teknik kanıtlar var.
Peki Bodin'in kızını öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası?
Bu iddia henüz soruşturma aşamasında ama doğruluğuna dair güçlü şüphelerimiz var. Görebildiğimiz kadarıyla söz konusu olan şey trajik bir şekilde parçalanmış bir ailenin iç çatışmaları.
Henry Cortez düşünceli görünüyordu, kulağını kaşıdı. Söylenenleri kendisinin yaptığı gibi büyük bir hevesle kaydeden meslektaşlarına baktı.
Saul Gransk Hastanesi'nde yaşananları duyan Gunnar Björk endişeyle kıvranmaya başladı. Beline inanılmaz ağrılar saplandı. Bir saat ne yapacağını bilmeden oturduktan sonra telefonunu çıkarıp yaşlı koruyucusu Evert Gulberg'i aradı ama cevap alamadı. Haberlerde Stockholm Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan basın toplantısından özetler dinledi. Zalachenko 78 yaşındaki emekli bir vergi hukukçusu tarafından öldürülmüştü.
Aman Tanrım, 78 yaşında.
Evert Gulberg'i bir kez daha aradı. İçine düştüğü panik duygusu bütün bedenini kapladı. Artık evde duramazdı, tükenmiş vaziyetteydi. Bir çantaya elbise, ağrı kesici, diş fırçası ve diş macunu koydu. Cep telefonunu kullanmak istemiyordu. Topallayarak yakındaki telefon kulübesine gitti. Landsort'u arayıp şimdi pansiyon olarak kullanılan eski kılavuz kulesinde 2 haftalığına bir oda ayırttı. Landsort dünyanın bir ucundaydı. Onu orada aramak kimsenin aklına gelmezdi. Saatine baktı, son feribota yetişmek için acele etmeliydi. Bel ağrısının izin verdiği kadar hızlı adımlarla eve döndü. Doğrudan mutfağa girdi, kahve makinesinin kablosunu fişten çekip çekmediğini kontrol etti. Daha sonra çantasını almak için hole çıktı. Oturma odasına şöyle bir göz attığında şaştı kaldı. Önce gözlerine inanamadı. Tavan lambası tuhaf bir şekilde yere indirilmiş, lambanın takılı olduğu çengele bir ip bağlanmıştı. İpin altında aslında hep mutfakta duran tabure vardı. Björk anlamaz bir ifadeyle ipe baktı. Arkasından bir ses duydu, birden dizleri büküldü. Yavaşça arkasına döndü. 35 yaşlarında 2 adam gördü. Doğu Avrupalı'ya benziyorlardı. Koltuk altlarından tutup onu tabureye doğru sürüklerlerken karşı koyacak gücü yoktu. Direnmeye çalıştığında beline bıçak gibi bir ağrı saplanıyordu. Adamlar onu taburenin üzerine çıkarırlarken felç olmuş gibiydi. Jonas Sandberg Falun denilen 49 yaşında bir adamla birlikte dolaşıyordu. Falun adamın kod adıydı. Mesleği hırsızlıktı. Kilit açma konusunda kendi kendini eğitmişti. Falun'un servisle ilişkisi Hans von Rottinger'in onu 1986 yılında anarşist bir grubun liderlerinin evlerine gizlice girmesi için kiraladığında başlamıştı. O yıldan sonra 90'lı yıllara kadar bu tür operasyonlarda sık başvurulmuştu Falun'a. Frederick Clinton sabahın erken bir saatinde ona yeni bir görev vererek bu ilişkiyi yeniden canlandırmıştı. 10 dakikalık bir iş için 10 bin kron alacaktı. Vergisiz temiz bir kazançtı. Bununla birlikte Falun evden operasyonun hedefinin dışında hiçbir şey çalmayacaktı. Her ne olursa olsun servis bir suç grubu değildi. Falun Clinton'ın kimleri temsil ettiğini tam olarak bilmese de askerlerle bağlantılı olduğunu tahmin ediyordu. Bu tür operasyonların anlatıldığı Jan Gulyo'nun romanlarını okumuştu. İşi hiç soru sormadan kabullenmişti. İlgilendiği tek şey yıllar süren sessizlikten sonra işe geri dönmesiydi. Onun işi kapı açmaktı, bu konuda uzmandı. Ama yine de Mikael Blomqvist'in kapı kilidini açması 5 dakikasını aldı. Sandberg içeri girerken Falun merdiven sağanlığında bekledi.
''İçerideyim'' dedi Sandberg telefonun kulaklığına. Güzel, dedi Frederick Clinton. Sakin ve dikkatli ol. Neler görüyorsun anlat.
Holdeyim. Sağda bir gardırop ve şapkalık var. Solda banyo. Daire yaklaşık 50 metrekare. Sağda minik bir mutfak var.
Bir çalışma masası ya da?
Görünüşe göre mutfak masası ya da oturma odasındaki kanepede çalışıyor.
Bir saniye. Evet, mutfak masasının üzerinde Björk'ün raporunun olduğu bir dosya var. Orijinale benziyor.
Harika. Masada dikkat çeken başka bir şey var mı?
Kitaplar. P.G. Wingen'in anıları, Erik Magnusson'un Sapo'da İktidar Savaşı ve buna benzer yarım düzine kitap.
Bilgisayar var mı?
Hayır.
Güvenlik dolabı?
Hayır, gördüğüm kadarıyla yok.
İyi, zamanım var. Daireyi santim santim araştır.
Martensson, Mikael Blomqvist'in hala dergide olduğunu rapor etti.
Elinde eldiven var değil mi?
Elbette.
Lisbeth Salander'in odasına giren Markus Erlander kendini tanıtarak Giannini'nin elini sıktı. Lisbeth Salander'e dönüp nasıl olduğunu sordu. Lisbeth soruyu duymazlıktan geldi. Bunun üzerine Erlander Giannini'ye döndü.
Sizden birkaç soruyu cevaplandırmanızı isteyeceğim.
Buyurun.
Neler olduğunu anlatabilir misiniz?
Annika Giannini silah sesleri duyduğunu, adamı nasıl gördüğünü, kapının arkasına nasıl barikat kurduğunu ve Lisbeth Salander'i kucaklayıp nasıl tuvalete gizlendiğini anlattı.
Erlander düşünceli görünüyordu. Göz ucuyla Lisbeth Salander'e baktıktan sonra tekrar avukata döndü.
Yani sizce adam bu odaya da mı girecekti?
Kapı kolunu nasıl zorladığını duydum.
Bundan emin misiniz? İnsan korktuğu ya da telaşa kapıldığı zaman rahatlıkla yanılabilir de.
Hayır, yanılmıyorum. Beni gördü, bana silah doğrulttu.
Sizce ateş etmeyi düşünüyor muydu?
Bunu bilemem. Başımı içeri çekip kapının arkasına masayı dayadım.
Akıllılık etmişsiniz. Ayrıca müvekkilinizi alıp tuvalete gizlenmeniz takdire şayan bir davranış. Bu kapılar çok ince. Eğer ateş etseydi mermiler rahatlıkla kapıyı delerdi.
Benim anlamaya çalıştığım adam size saldırmayı önceden planlamış mıydı, yoksa ona baktığınız için o an gösterdiği bir reaksiyon muydu?
Ona en yakın siz misiniz, öyle mi?
Evet.
Adam sizi tanımış olabilir mi?
Hiç sanmam.
Gazetelerde çıkan fotoğraflarınızdan tanımış olamaz mı? Dikkat çekici bir sürü davaya baktığınızdan basın size ilgi göstermiş olmalı.
Bu mümkün, bir şey diyemem.
Onu daha önce hiç görmediniz, öyle mi?
Yukarı çıkarken asansörde gördüm.
Bak, bunu bilmiyordum. Aranızda bir konuşma geçti mi?
Hayır, yarım saniye kadar şöyle bir baktım. Bir elinde çiçek, diğer elinde de çanta vardı.
Hiç göz göze geldiniz mi?
Hayır, dimdik karşısına bakıyordu.
Asansöre önce o mu yoksa siz mi bindiniz?
Annika bir süre düşündü.
Sanırım neredeyse aynı zamanda girdik.
Telaşlı bir hali var mıydı ya da...
Hayır, son derece sakindi.
Sonra ne oldu?
Ben asansörden çıktım. O da beni izledi. Müvekkilimi ziyaret etmek için buraya geliyordum.
Doğrudan buraya mı geldiniz?
Evet. Hayır, önce danışmaya gidip kendimi tanıttım. Savcı müvekkilime ziyaret yasağı koymuştu.
O zaman adam neredeydi?
Annika bir süre tereddüt etti.
Tam emin değilim. Peşimden geldi sanırım.
Durun. Bir dakika. Evet ya. Asansörden önce çıkıp bana kapıyı tuttu. Çok emin değilim ama sanırım peşimden danışmaya geldi. Ben ondan biraz daha hızlı yürüyordum.
Emekli, centilmen bir katil diye düşündü Erlander.
Evet, danışmaya gitmiş, dedi Erlander.
Bir hemşireyle konuşup çiçekleri bırakmış. Siz bunu görmediniz mi?
Hayır, hiç hatırlamıyorum.
Markus Erlander bir süre düşündü, soracak başka bir şey bulamadı. İçini kemiren bir huzursuzluk vardı. Bu duyguyu daha önce de yaşamış ve içgüdülerini harekete geçiren bir uyarı olarak yorumlamayı öğrenmişti. Katil 78 yaşında, muhasebecilik ve vergi hukukçuluğundan emekli bir adamdı. Cinayet işlemek için çok yaşlı bir adam. Sapo, tanınmış insanlara tehdit mektupları gönderdiği için adam hakkında yakınlarda bir araştırma başlatmıştı. Erlander meslek hayatı boyunca birçok deliyle karşılaşmış, tanınmış sanatçıların peşinden koşup villalarının önünde bekleyerek kendilerine aşık olmalarını uman sabit fikirli, hasta ruhlu insanlar görmüştü. Bir türlü cevap bulamayan tek taraflı aşkları hızla nefrete dönüşürdü. 21 yaşındaki tanınmış bir pop şarkıcısının peşinden Almanya ve İtalya'dan İsveç'e gelen ve şarkıcı kadın onlarla hemen ilişki kurmadı diye öfkeden kuduran insanlar görmüştü. gerçek ya da hayali haksızlıklara karşı adalet dağıtmaya kalkışan manyaklarla uğraşmak zorunda kalmıştı. Gayipten haber aldıklarını düşünen psikopatlar ve komplo teorisyenleriyle karşılaşmıştı. Bu tür meczupların hayal dünyalarında ürettikleri tehlikelere karşı harekete geçtiklerine dair çok sayıda örnek vardı. Kim bilir, belki de Dışişleri Bakanı Anna Lindh cinayetinin gerisinde de bu tür manyakça bir gerekçe vardı. Ancak cinayet masası komiseri Markus Erlander, eski bir vergi hukukçusunun ya da her ne boktuysa bir elinde bir demet çiçek, diğer elinde silahla hastaneye gelip hakkında kapsamlı bir polis araştırması yürütülen birini öldürmesini adamın psikopatlığına yormayı bir türlü azmedemiyordu. Hele ki maktul resmi kayıtlara göre Karl Axel Bodin, Mikhail Blomquist'e göre Zalachenko adında eski bir Sovyet ajanıyken. Zalachenko en iyimser tahminle birçok cinayetten haberdar, büyük ihtimalle ise bu cinayetlere karışmış biriydi. Onu iki defa kısa süreli sorgulayan Erlander masum olduğuna bir an bile inanmamıştı. Ayrıca onu katleden Lisbeth Salander ya da en azından avukatıyla da ilgilenmiş, kaldıkları odanın kapısını zorlamıştı. Arkasından da başına bir kurşun sıkarak intihar etmeye çalışmıştı. Doktorlara göre büyük ihtimalle amacına ulaşacaktı da. Henüz ölmemişti ama an meselesiydi. Yani Evert Gulberg hiçbir zaman yargılanamayacaktı. Bütün bunlar Markus Erlander'in midesini bulandırıyordu. Ama bu cinayetin göründüğünden farklı olduğunu iddia edebilecek hiçbir kanıt yoktu. Yine de o işi şansa bırakmamaktan yanaydı. Annika Giannini'ye döndü. Lisbeth Salander'in başka bir odaya taşınmasına karar verdim. Danışma masasının sağında bir oda var. Buradan daha güvenli. Danışmadan ve hemşirelerin odasından rahatlıkla görülebiliyor. Sizin dışınızda herkes için ziyaret yasağı konulacak. Bizden izin almaksızın hiç kimse içeri bırakılmayacak. Saul Gransk Hastanesi'ndekilerin tanımadığı hiçbir doktor ya da hemşire odasına giremeyecek. Ayrıca odasının önünde 24 saat bir polis bekleyecek. Sizce tehdit altında mı? Elimde böyle bir kanıt yok ama risk almak istemiyorum. Lisbeth Salander avukatıyla düşman güçler arasında saydığı polislerden biri arasında geçen konuşmayı dikkatle dinledi. Annika Giannini'nin sözü dolaştırmadan verdiği, anlaşılır ve detaylar açısından zengin yanıtlarına hayran olmuştu. En çok da tehlike anında gösterdiği soğukkanlı tavra. Ama Annika onu yataktan kaldırarak tuvalete taşıdığından çok sarsılmış ve müthiş bir baş ağrısına yakalanmıştı. Hastane personelinden mümkün olduğu kadar az yardım almaktan yanaydı. Birinden yardım istemek ya da herhangi bir zayıflık işareti onu rahatsız ediyordu. Ancak baş ağrısı öylesine kuvvetliydi ki sağlıklı düşünemiyordu. Elini uzatıp yardım çağırma düğmesine bastı.
13. Ayrımın sonu. Sayfa 205.